Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda fiten hadislerinden, Peygamber Efendimiz'in gelecekte kıyamete yakın zamanda ortaya çıkacak karışıklıklardan, sıkıntılardan, imtihanlardan, kıyamet alametlerinden bahsettiği hadiselerden bahsediyorduk. İmam Müslim'in fiten bölümü, Müslim'in sahihini fiten bölümünden takip ediyorduk programımızda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir haber veriyor. Kahtan kabilesinden bir adam çıkıp insanları sopasıyla sürmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Muktedir bir idareci demek ki ortaya çıkacak. Bu zatın insanları güçlü bir şekilde idare edeceğini haber veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine diğer bir rivayette cehcah denilen bir adam melik olmadıkça günlerle geceler gitmez buyuruyor. İnsanları koyun sürüsü gibi sopasıyla idare edecek olan bu zatın ismi malum değil. İsim vermiyor Efendimiz. Kabilesinden bahsediyor. Yalnız Kurtubi bunun ikinci rivayetteki cehcah olduğunu katiyetle ifade etmiştir. İlk rivayette kahtandan bir adam diyor. İkinci rivayette cehcah isminde buyuruyor. Yani bu bahsedilen cehcah kahtanlı zattır diye Kurtubi'nin böyle kat'i bir görüşü var. Bazıları kahtaninin bu kahtandan muktedir olan bir iktidara gelen idarecinin Mehdi'den sonra çıkarak onun yolunda yürüyeceğini ifade ediyor. Hadis şerhlerinde şarihler açıklama yaparken bu hadisler bu zat iyi bir zat olacak. Yani idareye hakim olacak. İnsanları biraz belki Hazreti Ömer gibi sertlikle idare edecek belki ama Hazreti Mehdi usulüyle onun yolunu takip ederek onun metodu üzere bir idare tesis edecek. Bazıları bunun halife olacağını lakin mütegallibeden olduğunu yani imanlı bir halife ancak biraz zulümlerde bulunabileceğini görüşünü ileri süren şarihlerde olmuş. Mehdi'nin yolundan yürüyeceği görüşünü bunlar kabul etmemişler. Allahu alem bunun da nasıl olacağı ileride görülecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir haberde kıymetli dinleyenler şöyle buyuruyor. Siz yüzleri kılıflı kalkanlar gibi olan bir kavimle muharebe etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Ve siz ayakkabıları kıldan bir kavimle muharebe etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Yani geniş yüzlü ve kıldan deriden ayakkabılar giyen bir kavimle bir cihad edeceksiniz, mücadele edeceksiniz, savaşacaksınız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir haber de veriyor. Bunların da bir kısmı gerçekleşmiş. Müslüman orduları Kafkaslar'da yukarılarda bahsedilen, tarif edilen şekilde geniş yüzlü kıldan ayakkabılar, deriden kıllı ayakkabılar giyen kavimlerle savaşmışlar. Belki ileride tekrar buna benzer hadiselerde vuku bulacaktır. Benzer rivayetlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldan ayakkabı giyen, yüzleri kılıflı kalkanlar gibi olan bir ümmet sizinle harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bu şekilde yine haber veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Uyeyne Ebu Zinad'dan, o da Araş'tan, o da Ebu Hureyre Hazretlerinden Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu naklediyorlar. Siz ayakkabıları kıldan bir kavimle harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Ve siz gözleri küçük, burunları yassı bir kavimle harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır şeklinde haber veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine diğer rivayette Müslümanlar Türklerle yüzleri kılıflı kalkanlar gibi olup kıl elbise giyen ve kıl içinde yürüyen bir kavimle muharebe etmedikçe kıyamet kopmayacaktı. Kıyametten önceki bir hadiseni haber veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La tegumu sa'atu hatta yugatilel müslümune Türk. Müslümanlar Türklerle harp etmedikçe kıyamet kopmaz diye. Hakikaten bu işte Müslümanların Türklerle ilk karşılaştığı yıllarda Talas Savaşı'nın olduğu senelerde ve daha sonra bu haber gerçekleşmiş. Efendimizin bu mucizevi haberi gerçekleşmiş. Müslümanlar Türklerle karşı karşıya gelmişler, harp etmişler. Müslümanlaşmaya başlamış. Türklerin İslam'a girişi gerçekleşmiş. Türkler Müslümanlaşmış. bu Efendimizin haberi de gerçekleşmiş oluyor. Ve Efendimiz tarif ediyor. Kavmen vücuhum kel mecanil mutragat. Yani geniş yüzlü. Sanki bir kalkan gibi. Ve yelbesune şa'ra. Yün elbise giyen insanlar. Kıldan elbise giyen insanlar. Ve yemşune fişşa'rı. Kıldan ayakkabılar giyen, onlarla yürüyen insanlar. Yüzleri kılıflı kalkanlar gibi. Yani deri geçirilmiş üzerine. Kıllı deri kaplanmış bir kalkan gibi. Bu şekilde bir ırkı tarif ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyametin önünde siz ayakkabıları kıldan bir kavimle muharebe edeceksiniz. Benzer bir rivayette Efendimiz öyle buyuruyor. Yüzleri kılıflı kalkanlar gibidir. Yüzleri kırmızı, gözleri küçüktür. Peygamber Efendimiz devamlı ashabıyla sohbet ediyor, konuşuyor, onları anlatıyor. Bazı şeyleri tekrar tekrar anlatıyor. Farklı yerlerde anlatıyor. Ve farklı yerlerde işten sahabiler değişik şekillerde farklı rivayetleri bizlere nakletmiş oluyor. Aynı konuyla ilgili bazen cümlelerden bir kısmı önce bir kısmı sonra, bazılarına bir cümle fazla bir cümle eksik, farklı rivayetler olabiliyor. Çünkü konuşmalar her yerde aynen motamot tekrar edilmediği için, farklı bir siyakla farklı bir akış içerisinde geldiği için bu şekilde farklılıklar oluyor. O mutraka kelimesi mutarraka şeklinde de rivayet edilmiş. Bu takdirde hadis-i şerifin manası yüzleri dövülmüş kalkanlar gibi manasına gelir. Kadı Beyzavi meşhur müfessir, yüzlerinin kalkana benzetilmesi yaygın ve yuvarlak olduğundandır. Yüzleri yaygın ve yuvarlak, geniş olduğu için kalkana benzetilmiş. Kılıflı kalkana benzetilmesi de kalın ve etli olmasındandır. Kalın, etli, geniş yüzlü. Bu şekilde izah ediyor. Ayakkabılarının kıldan olmasından murat ise çarıktır. Bazı yerlerde tabaklanmamış gönden, terbiye edilmemiş, tabaklanmamış deriden çarık giyiyor bazı insanlar. Kıllı, üzerinde kılları bulunduğu halde, tüyleri, yünleri olduğu halde bu şekilde ayakkabı giyildiğini Efendimiz tarif ediyor. Yani kıldan ayakkabılar giyeceklerini söylüyor. Bunlar üzerindeki kıllar kazınmadan yapılır. Yani derinin kılları kazınmadan çarık yapılıyor. Buhari'yi şerh eden Ayni, Bedrettin Ayni şöyle diyor. Buhari şarihlerinden, meşhur şarihlerden Bedrettin Ayni, Hanefi mezhebinden olan bir zat. Ayakkabılarının kıldan veya kıllı deriden yapılması memleketlerinde başka yerlerde görülmedik derecede çok kar yağdığı içindir. Bu ayakkabıları kurt vesaire hayvanat derisinden yapılır. Çok kar bulunduğu için, soğuk olduğu için ve kaymaması için o bölgelere uygun ayakkabı yaparak o şekilde giyiyor bu insanlar. Bu hadis-i şerifler Türkler hakkında varit olmuş muhterem dinleyenler. Kitab-ı Tabakat'ta insanların tabakalarından, türlerinden, çeşitlerinden bahseden kitaplarda Türkler hakkında şöyle deniliyor. Türklere gelince bunlar sayıları pek çok olan bir millettir. Kavimleri, milletleri anlatan bir kitap, Tabakat, Kitab-ı Tabakat Türkleri anlatıyor. Türklere gelince bunlar sayıları pek çok olan bir millettir. Memleketleri muhteliftir. Farklı bölgelerde yaşarlar. Yaşadıkları yerler Horasan'ın doğusu ile Çin'in batısı arası ve Hindistan'ın şimali ile Küre-i Arz'ın sonu arasıdır. O zamanki, demek ki bu kitabın telif edildiği zamandaki yerleri tarif ediyor. Maharet gösterdikleri ve bütün inceliklerini bildikleri fazilet harp ve harp aletleridir. Türkler harpçı bir millettir. Onların maharetleri diyor harp konusudur ve harp aletleridir. Bu şekilde Türkleri tarif ediyor. Savaşan bir millet, savaşı seven bir millet. Onların Müslümanlarla karşılaşacağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor ve bunun da gerçekleştiğini görüyoruz. Burada şöyle bir sual hatıra gelebilir. Hadis-i şerif ileride olacak bir hadiseyi haber veren mucizelerden biri olduğuna göre Türkler yapılacak bu muharebe olmuş mudur yoksa olacak mıdır? Bu suale de Ayni, Bedrettin Ayni şarih şerh eden hadisleri şöyle cevap veriyor. Bu harplerin bir kısmı 617 tarihinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haber verdiği şekliyle aynen gerçekleşmiştir. Türklerden büyük bir ordu çıkarak bütün Horasan beldelerini kılıçtan geçirmiş, bundan sadece mağaralara sığınanlar kurtulmuşlardı. Bunlar Rey, Kazvin ve Meraga'ya kadar bütün İslam beldelerini çiğneyip geçmişlerdi. Türklerin Müslümanlara saldırmasından bahseden bir bölüm. Kadınlarını esir etmiş, çocuklarını kesmişler. Sonra da İsfahan'a kadar sarkarak orada da sayısız insan öldürmüşler. Atlarını cami ve mescit direklerine bağlamışlardı. Gerek hadis-i şerifteki Türklerin tarihinden, gerekse Allame Ayni'nin tarih göstererek bahsettiği harplerden anlaşılıyor ki bu Türklerden murat, kasıt Cengiz Han ve torunu Hülagu kumandası altında Müslümanlarla harp eden Tatar ordularıdır şeklinde açıklamalar yapılıyor bazı alimler tarafından. Bunların Müslümanlara karşı gösterdikleri gaddarlıklar tarihte pek meşhurdur. Efendimiz bunlara da dikkat çekmiş oluyor daha önceden bu şekilde hadiselerin olacağını. Çünkü Cenab-ı Hak Efendimiz'e gelecekle ilgili pek çok şeyi göstermiş. Efendimiz'e ümmetinin başına gelecek şeylerden haber vermiş. Efendimiz'e o hususlarda ikazlarda bulunmuş. Bizlere haberler vermiş. Hatta sadece dünya hayatıyla ilgili değil, daha sonra cennet ve cehennemle ilgili, kıyametle ilgili de Efendimiz'in bize verdiği pek çok haberler var. O Allah'ın Resulü, Allah'tan vahiy alan, bilgi alan bir peygamber. Bunda da şaşılacak bir durum yok. Efendimiz'in bu şekilde verdiği haberler de bizlere sahih senetle gelirse biz de ona iman etmekten başka bir yol kalmıyor. İman ederiz. Âmennâ ve saddaknâ deriz. Bu bir ubudiyettir, kulluktur. Yani alimlerimiz Mulla Aliül Kari ve diğer alimler söylüyorlar. El-ubudiyyetü eftaharu minel ibadet. Ubudiyet, kulluk, devamlı Allah'a kul olduğu şuur içerisinde olması bir insanın ona böyle belli vakitlerde yaptığı ibadetlerden daha hayırlıdır. İbadet belli vakitte yapılır, biter. Ubudiyet, kulluk ise daimidir. Ubudiyet, teslimiyet, Allah'a tam teslim olmak. Ondan gelen her şeye amennâ ve saddaknâ demek, inandık ve tasdik ettik demek. Bu kulluk şuuru, ubudiyet şuuru daimidir. Bu şuur ibadetten belli vakitlerdeki yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Ubudiyet dünya bittiğinde ahirette de devam eder. İbadet ise dünya ile birlikte biter. Kısa sürer. Asıl olan işte o ibadetleri de ubudiyet şuuru ile yapabilecek, huşu ile yapabilecek bir kıvama gelmektir. Muhterem dinleyenler, Ebu Nadra rahmetullahi aleyh Cabir bin Abdullah'dan naklediyor. Diyor ki Cabir bin Abdullah'ın yanındaydık. Cabir radıyallahu anh meşhur sahabe-i kiramdan, ashab-ı kiramın meşhurlarından büyük bir sahabi, çok hadis rivayet eden sahabilerden. Onun yanındaydık. Cabir radıyallahu anh Iraklılardan kafiz ve dirhem toplanmaması yakındır. Kafiz Irakların kullandığı ölçü birimi. Kafiz de o ölçüyle onlardan vergi, zekat, cizye gibi şeylerin alınmayacağı günler yakındır dedi. Biz bu neden dedik? Bunun sebebi nedir? Şöyle cevap veriyor Cabir radıyallahu anh. Acemler sebebiyledir. İranlılar sebebiyledir. İranlılar oraları istila edip onu vermelerine mani olacaklardır. Orası İslam beldesiyken, Müslümanlar oradan zekat alırken, zekat toplarken, oradaki nimetlerden İslam devletine gelirken, Müslümanlar oradan istifade ederlerken, bunun bir zaman gelip kesileceğini bildiriyor. Sebebi de diyor, İranlılar istila edecekler oraları, Acemler ve Müslümanların buralardan istifade etmesini engelleyeceklerdir. Sonra ilave ediyor Cabir radıyallahu anh, Şamlılara dinar ve müt toplanmaması Şamlılardan da yakındır. Aynı durum Şam bölgesinden de. Şam bölgesi Suriye, Ürdün, Filistin'i de içine alan o bölgeden de yine Müslümanların oranın yeraltı zenginliklerinden, oranın yerüstü zenginliklerinden, nimetlerinden, zekatından, vergisinden Müslümanların da istifade edemeyeceği, alamayacağı, vergi alamayacağı günler yakındır buyuruyor. Yine sonra bunun sebebi nedir? Romalılar, Bizanslılar, Hristiyan alemi tarafından cevabını verdi. Sonra bir an sustu ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin sonunda bir halife gelecek. malı adetle saymayacak, avuçla avuçlayacaktır buyurdular. Ravi diyor ki ben Ebu Nadra ile Ebu Alaya bunun Ömer bin Abdülaziz olacağını zanneder misiniz diye sordum. Hayır cevabını verdiler. Yani bu bahsettiği acaba Ömer bin Abdülaziz mi? Onun 2 yıllık adil idaresi zamanında zenginlik artmıştı. Zekat verilecek bir insan bulunamamıştı. Acaba o mu diye sordum diyor. Hayır dediler. O değil. Daha sonra gelecek bir halifedir. Ümmetimin son zamanlarında kıyamete yakın bir halife gelecek. O kadar bir zenginlik olacak ki onun memleketinde malı adetle saymayacak, avuçla verecek. Yani altın verirken sayarak değil avuç avuç verecek. O derece bir zenginlik olacaktır diye. Bu Cabir radıyallahu anh'ın bahsettiği şey tabii ki Peygamber Efendimiz'den duyduğu bir bilgi. Yani o bölgelerden Müslümanların istifade edemeyeceği günler yakındır. Gerek istila sebebiyle artık istila edildiğinde orası düşman eline geçtiğinde oradan Müslümanların istifade etmesi, oradan zekat toplaması, cizye toplaması, haraç toplaması mümkün değil Müslüman devletlerin. Bugünkü duruma baktığımızda da zaten bu gerçekleşmiş gibi görünüyor muhterem dinleyenler. Yani zahiren belki Müslüman memleket, Müslümanların yaşadığı bir memleket ama Avrupa, Hristiyan alemi oraları sömürüyor. Oralara çöreklenmiş, çökmüş, petrolünü alıyor. Diğer doğal zenginliklerini alıyor. Bütün gelirlerini onlar bir şekilde zulümle, istilayla almış oluyor. O bölgede yaşayan Müslümanlar bile bundan istifade edemiyor. Canlarını veriyor, sıkıntıyı çekiyor, sefaleti onlar yaşıyor. Ama bu bölgelerin, Şam bölgesinin, Ürdün, Suriye, Suudi Arabistan o bölgelerin, Irak bölgesinin, oraların bütün zenginliklerini yine bir şekilde Hristiyan aleminin, Yahudilerin yediğini, Müslümanlara bir şey bırakmadığını görüyoruz. Efendimizin bu haberinin de bu şekilde gerçekleştiğini, bu devirde bu şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Cenab-ı Hak selamet versin inşallah Müslümanlara, bu bölgelerdeki ve diğer bölgelerdeki İslam alemine. Ebu Said radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin halifelerinizden bir halife malı avuçla avuçlayacak, adetle saymayacaktır buyurdular diye naklediyor. Bu da yine biraz önceki rivayetin ikinci kısmını tasdik ediyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduklarını naklediyor. Ahir zamanda bir halife gelecek, malı taksim edecek, saymayacak. Yani büyük büyük parçalar halinde taksim edecek, saymaya bile ihtiyaç duymayacak. Çünkü mal çok olacak, zenginlik o dönemde çok olacak. Diğer rivayetlerdeki halifenin kim olduğu bildirilmemişse de Tirmizi ile Ebu Davud bunun Mehdi olduğunu söylemiştir. Tirmizi ve Ebu Davud Efendimizin bahsettiği bu halifenin Hazreti Mehdi olduğunu, Mehdi geldiğinde Müslümanların zenginliğinin artacağını ve bu şekilde sayarak değil avuç avuç kucak kucak mal dağıtacağını, infak edeceğini söylemişler. Öyle anlamışlar bu rivayetleri. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Araplara benim ehli beytimden ismime uygun bir adam hükmetmedikçe kıyamet kopmayacaktır buyruluyor. Araplara hükmedecek, benim ehli beytimden olacak, ismime uygun olacak buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi bu hadis hasen sahihtir demiş. Aynı hadise Ebu Davud da rivayet etmiştir. Onun rivayetinde yeryüzü zulümle nasıl doldurulduysa o da doğruluk ve adaletle dolduracaktır ifadesi ziyadesini naklediyor. Yani Araplara benim ehli beytimden ismime uygun bir adam hükmetmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Yeryüzü nasıl zulümle doldurulduysa o da o gelen zat da adaletle doğrulukla dolduracaktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki burada Mehdi olduğunu söylüyorlar. Mehdi aleyhisselamın yeryüzünü adaletle dolduracağı öyle bir zamanın geleceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber veriyor. Bu halifenin malı avuçla vermesi mal ve ganimetlerin çokluğundan ve kendisinin cömertliğinden kaynaklanınca ifade ediliyor. Hem cömert bir insan hem de mal ve ganimet çok. Bu insanın dünyaya bir rağbeti yok. Mala rağbeti yok. Sadece Cenab-ı Hakk'ın rızası için gayret ediyor, çalışıyor. Adaleti getirmek için çalışıyor insanlara. Ve bu arada elde ettiği ganimeti, malı da tebaasına avuç avuç bol bol dağıtıyor. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hendeyi kazmaya başladığı vakit hem yüzünü siliyor hem de Ammar'a, İbn-i Sümeyye'ye yazık oldu. Seni azgın bir çete öldürecek buyuruyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazarken bizzat çalışıyorlar kendileri de. Düşmana karşı siper 5,5 kilometre uzunluğunda, 5 metre eninde, 5 metre yaklaşık derinliğinde bir insanın atlayamayacağı kadar bir derinlikte bir hendeyi ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'in başlarında olmak üzere 8 günden daha az bir sürede kazıyorlar. Düşman Mekke'den çıktığı haberi gelince başlıyorlar kazmaya. Onlar gelmeden bitiriyorlar. Bir kafile de Mekke'den Medine'ye 8 günde normalde gelebiliyor. Yani o kadar kısa bir sürede Efendimiz ve ashab-ı kiramın nasıl bir çalışma içerisinde olduklarını anlıyoruz sıcak altında. Peygamber Efendimiz bir taraftan hendek kazarken terini siliyor, başını siliyor, başındaki terleri siliyor. Bir taraftan da Hazreti Ammar da orada çalışırken gelecekle ilgili, Hazreti Ammar'ın geleceğiyle ilgili bir haber veriyor. İbn-i Sümeyye'ye, Ammar'a yazık oldu. Seni diyor azgın bir grup öldürecektir. Senin şehit edilmen azgın bir grup eliyle olacaktır diyor. Gerçekten de böyle olmuş, böyle gerçekleşmiş. Efendimizin bu mucizevi haberi de tahakkuk etmiş muhterem dinleyenler. İnşallah benzer bir hadis-i şerifte yine var. Resulullah Efendimiz Ammar'a seni azgın bir grup öldürecektir şeklinde haber veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste Hazreti Ammar bin Yasir'i annesinin ismiyle anıyor. İbn-i Sümeyye, Sümeyye'nin oğluna. Annesi Sümeyye radıyallahu anh'a Müslüman olunca müşrikler tarafından pek çok azap görmüş bir sahabiye. İlk sıkıntıları çeken, ilk şehit kadın, büyük sıkıntılar çeken Hazreti Sümeyye hakikaten büyük fedakarlıklar. Onlara Allah onlardan razı olsun. İslam'ı bizlere taşıyan, hayatlarıyla bizlere aktaran insanlar hayatlarını feda etmişler bu uğurda. Hadisin bir rivayetinde de bü'se kelimesinin yerine ve ise Buhari'nin rivayetinde veyha denilmiştir ki yazık olsun. Merhametle bir yazık ifadesi kullanılıyor. Bunlar mana itibariyle birbirine yakın kelimeler. Başına ne dehşetli musibet geldi, yazık, yazık vah vah manalarına geliyor. Bazıları da veyse ile veyha arasında fark olduğunu söylüyor. Veyha hak etmediği bir tehlikeye düşen kimseye acındığı zaman söyleniyor. Veyse ondan daha hafif, veyl ise hak ettiği belayı bulan kimseye kullanılan bir tabir. Farklı yerleri var bu tabirlerin, her birisinin kullanma yerleri var. Ferra meşhur dilci aralarında fark olmadığını söylüyor. Hazreti Ali'den bir rivayete göre ise veyha rahmet kapısı, veyl azap kapısıdır diyor Hazreti Ali Efendimiz. Veyh tehlikeye yaklaşan kimseyi men etmek için, veyl ise tehlikenin için düşen için kullanılır. Veyh, veyhake, yazıklar olsun sana bunu yapma, tehlikeye düşmekte olan insanı buna alıkoymak için söyleniyor. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu mucizesi haber verdiği gibi zuhur etmiş. Hazreti Ammar Sıffin Muharebesi'nde Hazreti Ali tarafında iken Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye karşı karşıya geldiğinde Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali tarafında oluyor. Ammar bin Yasir 94 yaşında olduğu halde aslanlar gibi çarpışarak şehit olmuştur. Onu öldüren insanların fitneci bir grup olduğu, azgın bir grup olduğu Efendimiz ifade ediyor. Haddi aşan, İdarecisine baş kaldıran bir grup olduğu anlaşılıyor. Hazreti Ali'nin Muaviye ile yaptığı harplerde haklı olduğuna hüküm verenler bu hadisle istila etmişlerdir. Hazreti Ali haklıdır çünkü karşı tarafın bağı olduğunu söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara göre Ali radıyallahu anh hakka isabet etmiştir. Karşı taraf asidir. Lakin müştehit oldukları için, kötü niyetle değil de içtihatlarına göre hareket ettikleri için onların da günahı yoktur. Fakat Buhari şarihi aynı bu babda bir hüküm vermeyip susmanın daha muvafık olduğunu söylemektedir. Yani bu hususta ehli sünnet alimlerimiz diyorlar ki bu sahabe olduğu zaman iki tarafta bunlar bir kötü niyetle bir dünya maksadıyla bir makam mevki için mal menfaat için savaşmamışlardır. Bunlar içtihat farkı sebebiyle, doğrusu budur. Böyle olması gerekir. Her insanda kendi içtihadına kat'i olarak inandığı için, doğrunun o olduğu için onun gerçekleşmesini istiyor. Böyle olunca da arada fitnecilerin fitnesi de çok büyük rol oynayınca iki Müslüman grup bir karşı karşıya gelebiliyor. Burada bu iki tarafın da iyi niyetli olduğunu, içtihat sebebiyle bu karşı karşıya geldiklerini ama bir tarafın haklı olduğu için daha çok sevap aldığını, bir tarafın da yanlış hakka isabet etmediği için bir sevap aldığını düşünmek gerekir. Veyahut da aynı Hazretlerinin dediği gibi bu hususta susmak lazım. Bizim haddimiz değildir. Bizim seviyemiz onlardan çok çok daha aşağıdadır. Onlar ashab-ı kiramdır. Ve bizden yıllar, asırlar önce yaşamışlardır. Asırlar öncesine bu günden hüküm vermekte çok büyük hatalara sebep olabilecek, sebep verebilecek bir tehlike ihtiva etmektedir. Bir uzaktayız çünkü. İşin hakikatini de tam bilemiyoruz. Bize gelen rivayetler ne kadar tam geldi, ne kadar eksik geldi onu bilemiyoruz. Bu sebeple bu hususta susmanın daha güzel olacağını söylemişler. Doğrusu da herhalde budur. Allahu alem. Herkes hesabını Allah'a kendisi verecektir. Biz kendimize bakalım. Kendi hayatımızı, kendi hesabımızı düzgün Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun verebilecek şekilde tanzim edelim. Cenab-ı Hak bu hususta bizlere yardımcı olsun inşallah. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra inşallah yine devam edeceğiz. Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Efendimiz'in gelecekle ilgili haberlerinden, ikazlarından bahsediyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in nakline göre şöyle buyuruyor: ümmetimi Kureyş'in şu kabilesi helak edecektir. Kureyş'in dalları var. Beni Ümeyye, Ümeyye de Kureyş'e dahil. Efendimiz herhalde onu kastediyor. Ümeyye kabilesi, Emeviler, iktidara gelen Emevi hükümdarlarının, halifelerinin bir kısmı ümmetimi diyor onlar helak edeceklerdir. Ashab-ı kiram bize ne emir buyurursunuz ya Resulallah diye soruyorlar. Böyle bir günler geldiği zaman biz de hayatta olursak keşke insanlar onlardan uzak kalsalar. Onlara bulaşmasa, onların şerrinden zarar görmese, uzak kalsalar şeklinde temenni ediyor Efendimiz ümmetinin daha az zararla bu fitneyi atlatabilmesi için. Kadı İyaz'ın beyanına göre Endülüslü büyük alim, Şifa-i Şerif kitabının yazarı Kadı İyaz, kadı bu zat, kadılık yapmış, fıkıh ilminde, İslam ilimlerde derin bir alim. Bu zat diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu helaki şu hadis-i şerifiyle beyan buyurmuştur. Çocukların kumandan olmasına Allah'a sığınırım. Onlara itaat etseniz helak olursunuz, isyan etseniz sizi helak ederler. Yani çocuk gibi davranan, aklı, imanı kemale ermemiş, çocuksu hareketler olan, insanlar heva heves peşine koşan gençler, bunlar yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Bunlara itaat etseniz helak olursunuz. Çünkü heva heves peşinde gidiyor bunlar. İsyan etseniz yine size zararlar dokunur. Bir şekilde büyük bir imtihan. Bu rivayette diyor, açıklanıyor bu okuduğumuz hadis-i şerifi. Bu rivayet adeta şerh ediyor diyor Kadı İyaz. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste de ümmetimin helaki Kureyş'ten bir takım çocuk cağızların elinde olacaktır. Çocuksu insanlar, tecrübesiz heva heves peşine koşan gençlerin elinde olacaktır buyurmuştur. Taberi diyor ki, İmam Taberi tarihçi ve tefsir alimi, müfessir, kabileden murat bu çocuklardır. Kureyş'ten şu çocuklardır. Küçük ve tecrübesiz oldukları için helak onlar sebebiyle vuku bulmuştur. Yoksa çocuk kumandanların zamanındaki bütün ümmet kastedilmiş değildir. Yani kumandanlar, idareciler sebebiyle keşke insanlar onlardan uzak kalsalar cümlesinden muradı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin harbe iştirak edip de muhalefette bulunmak değil, tamamen uzak kalıp hiç iştirak etmemektir. Hazreti Ebu Hureyre'nin bu çocuk kumandanları bildiği fakat kargaşalık, karışıklık çıkmasın diye söylemediği rivayet edilir. Ben diyor şu anda istesem isimlerini sayarım şu şu şu diye, ancak şimdi bir fitne zuhur eder. İşte Peygamber Efendimiz şu zatı kötülemiş, onun aleyhinde buyurmuş, hadis-i şerif buyurmuş, Ebu Hureyre böyle söylüyor gibi ortalıkta büyük bir fitne zuhur eder çıkar diye diyor. İsimlerini söylemiyorum ama Efendimiz bunları bize bildirdi diyor. Hadis-i şerif kumandanlar aleyhine ayaklanmanın caiz olmadığına delildir ve bir mucizedir. Gelecekten haber verdiği için bir mucizedir ve yani kötü de olsa, şerli de olsa eğer onları değiştirmeyecek bir güç yoksa, bir karışıklığa, daha çok insanın zarar görmesine, fitneye sebep olacaksa asi gelmek, ayaklanmanın caiz olmadığını gösteriyor bu hadis-i şerif. Muhterem dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelecekle ilgili verdiği haberlerden birisi de şöyle: Efendimiz Kisra ölmüştür, ondan sonra Kisra yoktur buyuruyor. قَدْ مَاتَ كِسْرَا فَلَا كِسْرَا بَعْدَ. Kisra'nın ölümünü daha kendilerine haber gelmeden bildiriyorlar. Şu gün, şu saatte şeklinde, gerçekten onun da o saatte öldüğü daha sonra öğreniliyor. Ve bundan sonra Kisra gelmeyecektir. Artık onun neslinin, saltanatının bittiğini ifade ediyor. Kayser helak olursa ondan sonra da Kayser yoktur. Bu Kayser de artık sondur. Ondan sonra da Kayser gelmeyecektir. Nefsim kudret elinde, elinde olan Allah'a yemin ederim ki size onların hazineleri mutlaka, siz onların hazinelerini mutlaka Allah yolunda infak edeceksiniz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onların hazineleri, paraları, malları Allah yolunda infak edilecektir. Hakikaten de öyle oluyor. İran fethediliyor, Bizans fethediliyor. Onların hazineleri Müslümanların eline geçiyor ve Allah yolunda harcanıyor, infak ediliyor. Efendimizin verdiği haberler bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Hemmam bin Münebbih, Ebu Hureyre Hazretleri'nin talebesi, hadis yazdırdığı talebesi ve bu yazdırdığı hadislerde bugün bizzat onun yazdığı yazma eserler olarak bulunup neşredilmiş durumda. Hemmam bin Münebbih'in sahifesi. Hemmam diyor ki, Ebu Hureyre'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bize rivayet ettikleri şunlardır diyerek bir takım hadisler zikrediyor. Yani bir kitapçık, bir kitap yazmış. O kitapçığın içerisinde şu rivayet de var. Onlardan birisi de şudur. Hazreti Ebu Hureyre'den yazdığı hadislerden birisi: Kisra helak olmuştur, ondan sonra artık Kisra gelmeyecektir. Kayser de mutlaka helak olacak, ondan sonra da bir daha Kayser gelmeyecek. Size onların hazineleri gelecek, elinize verilecek, taksim edilecek. Siz de Allah yolunda onları harcayacaksınız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine benzer Cabir radıyallahu anh'tan bu sefer gelen bir rivayet: Kisra helak olduğu vakit artık ondan sonra Kisra yoktur buyuruyor. Efendimizin buyurduğu gibi hakikaten onların artık sonunun geldiği biliniyor. Efendimiz bildiriyor ve gerçekten tarihen de öyle olduğu daha sonra anlaşılıyor. Onlar öldükten sonra bir daha yerlerine Kisra gelemiyor. Cabir bin Semure radıyallahu anh şöyle buyuruyor: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Müslümanlardan bir cemaat yahut müminlerden bir cemaat Beyaz Saray'daki Kisra hanedanının hazinesini mutlaka fethedecektir buyururlarken işittim diyor. Yani Müslümanlardan bir cemaat, müminlerden bir cemaat Beyaz Saray'daki Kisra hanedanının hazinesini mutlaka fethedecektir. لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اَوْ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ كَنْزَ اَلِ كِسْرَى Kisra ailesinin hazineleri اَلَّذ۪ي فِي الْاَبْيَطِ. Ulemanın açıklamasına göre, alimlerin beyanına göre bu hadisin manası, Acem hükümdarı öldükten sonra bir daha Irak'ta Kisra bulunmayacak. Kisra, Acem, İranların hükümdarı öldükten sonra tekrar bir daha Kisra olmayacak. Roma hükümdarı öldükten sonra da Şam'da Kayser bulunmayacaktır. Nitekim neticede öyle olmuştur. Kisra Acem Şahı demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasıyla Kisra'nın mülkü tamamen parçalanmış, yok olmuştur. O Efendimizin mübarek mektubunu parçalamıştı. Efendimiz de onun mülkünü Allah parçalasın buyurmuştu. Mektubun yırtılışı gibi derinin yırtılışı, parçalanışı gibi onun da mülkü parçalanmıştı. Kayser Roma İmparatoruna verilen ünvandır. O da Şam'da hezimete uğramış, münhezim olmuş. Memleketinin gerilerine çekilmiş. Bilahare bunların memleketlerini Müslümanlar peyderpey fethetmiş ve hazinelerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şekilde sarf etmişlerdir. Allah yolunda infak etmişlerdir. Orada Ebyat geçiyor, beyaz şeklinde. Beyaz Saray diye tercüme ediyorlar bunu. Normalde sadece Ebyat geçiyor. O Beyaz Saray'dan kasıt da Medayin şehrinde bulunan muhkem bir kale olduğu söyleniyor. Beyaz diye meşhur olmuş. İranlılar buna Sefid Köşk, İran'da Sefid Köşk deniyor. Bugün Beyaz Saray'ın yerinde Medayin Camisi bulunmaktadır. Müslümanlar orayı almış, hazineleri Allah yolunda harcamış ve orayı da cami yapmışlar. Medayin Camisi yapmışlar. Bazıları bundan Hemedan'daki kale kastedildiğini de söylemişler. Şehristan denilen bu kaleyi Dara'nın yaptırdığı söylenir. Meşhur Dara yaptırmış. Kisra'nın hazinesi Müslümanlar tarafından Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında ele geçirilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Suraka'ya da müjdelemişti. Kisra'nın bileziklerini taktığın gün nasıl olacaksın diye. Hazreti Ömer de Suraka'yı çağırıyor ve Efendimizin bir mucizesi daha gerçekleştiğini insanlara gösteriyor. Bak Efendimiz hicret esnasında Suraka bin Malik'e Kisra'nın bileziklerini vaat etmişti. Normalde Mekke'den kendi memleketinden çıkarılmış, ölümle karşı karşıya kalmış başka bir memlekete hicret eden bir peygamber, Kisra'nın o zamanın süper gücü olan, dünya devi olan bir devlet başkanının bileziklerini vaat ediyor kendisini takip eden bir insana. Normal akılla bakıldığında, düşünüldüğünde hiçbir akıl bunu kabul etmek istemez. Böyle şey olur mu? Kendisini koruyamayan bir insan nasıl Kisra'nın, dünya devinin bileziklerini vaat ediyor diye bunu söylemiş münafıklar da zaten. Ama gel gör ki tarih bunu nasıl gerçek olduğunu, bu sözün nasıl bir peygamberin ağzından çıktığını, nasıl bir vahye dayalı bir bilgi olduğunu ispat etmiş, göstermiş. Bu gerçekleşmiş. Bu hadis-i şerifi bana sordular da Beyaz Saray'dan bahsediliyor. Acaba bu Amerika'daki Beyaz Saray mı kastediliyor? Müslümanlar Beyaz Saray'ı fethedip oradaki hazineleri infak edecekler mi deniyor diye, ama burada görüldüğü üzere şehirlerden de baktığımıza göre buradaki Beyaz Saray'dan kasıt o Medayin'deki Beyaz Saray olduğu, İran'la ilgili olduğu anlaşılıyor. Bugün isim verilen Beyaz Saray'la bir alakasının olmadığı görülüyor kıymetli dinleyenler. Muhterem dinleyenler, Ebu Hureyre Hazretleri Peygamber Efendimiz'den şöyle rivayet ediyor. Bir tarafı karada, bir tarafı denizde bir şehir işittiniz mi diye soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram evet ya Resulullah diyorlar. Efendimiz devam ediyor. Beni İshak'tan 70 bin kişi bu şehre gaza etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Hazreti İbrahim'in neslinden, İshak aleyhisselam'ın neslinden gelen Müslümanlar bu şehre gaza edecek, cihad edecek. Ona geldikleri vakit inecekler, silahla çarpışmayacaklar, ok da atmayacaklar. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah her şeyden büyüktür diyecekler. La ilahe illallahu vallahu ekber. Bu şekilde topluca gür bir sesle böyle zikredince hemen iki tarafından biri sükut edecek, yere düşecek. Surlardan bir tarafı göçecek. Yani La ilahe illallahu vallahu ekber deyince bu ordu, Müslüman ordu, bir tarafı deniz, bir tarafı kale olan bu şehir, kara olan bu şehrin kalelerinden bir tarafı çökecek. Sevr diyor ki bu ravi, ben onun ancak şöyle dediğini biliyorum. Denizdeki taraf düşecek. Sonra ikinci defa Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallahu vallahu ekber. Allah her şeyden büyüktür, en büyüktür, büyük, büyük, büyük, büyüktür, büyüklüğün nihayet yoktur diyecekler. Öteki tarafı da sükut edecek, yani yere düşecek, çökecek. Sonra üçüncü defa La ilahe illallah vallahu ekber diyecekler. Kendilerine kapılar açılacak, kale kapıları açılacak. Müslümanlar oraya girecek ve ganimet alacaklardır. Onlar ganimetleri taksim ederken birdenbire kendilerine bir yaygaracı gelecek, Deccal çıkmıştır diyecek. Onlar da her şeyi bırakıp dönecekler. O kıyamete çok yakın bir zamanda tekrar bu şehrin de yine İstanbul olduğu, İstanbul'un yeni bir fethinden bahsedildiği de söyleniyor Allahu Alem. Yeni bir fetih, ama bu fetih La ilahe illallah ve Allahu Ekber ile olan bir fetih. Tam o fetih esnasında da Deccal'ın çıktığı yalan haber olarak duyulacak, ama memleketlerine döndüklerinde de ve gerçekten de Deccal'ın o esnada çıkacağı ifade ediliyor. Bu şekilde kıyamete yakın büyük alametlerin görüldüğü zamanda meydana gelecek bir fetihten bahsediliyor. Kadı İyaz diyor ki Sahih Müslim'in bütün asıl nüshalarında burada olduğu gibi Beni İshak'tan 70 bin kişi denilmiştir. Bazı ulema bunun maruf ve mahfuz olan şekli Beni İsrail'den 70 bin kişi demiştir. Hadisin siyakı da bunu göstermektedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle ancak Arapları kastetmiştir. Gaza edecek şehir de İstanbul'dur diyor. Kadı İyaz bu şekilde açıklıyor. Bazı alimlerde Beni İshak'tan murat İshak aleyhisselamın nesline gelen Şam Kürtleridir. Bunlar Müslümandır diyor. Molla Aliül Kari de bu söze ilaveten ihtimal onlarla beraber Beni İsmail'den Araplar ve başka Müslümanlar da varmıştır. Fakat tağrip tarikiyle, tağlip yani önde olan, bariz olanlar söyleniyor. Diğerlerinden bahsedilmiyor. Onlar galip tutuluyor. Halbuki sadece Beni İsrail, İsmail'den, İshak'tan değil başka insanlar da var. Tağlip tarikiyle, yoluyla onları zikretmekle yetiniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu işin onlara mahsus olması da muhtemeldir deniliyor. Allahu alem, en doğrusunu Allah Teala bilir. Muhterem dinleyenler, burada inşallah programımıza nihayet verelim. Yeni bir programda Efendimizin yeni haberleriyle inşallah tekrar bir araya gelmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.